Ayrım 79, sayfa 241, Medeni Kanun. Batı'dan yeni kanunların aktarılması sırasında adliye vekili Mahmut Esat Bey'di, parantez içinde Bozkurt. Mahmut Esat Bey, Cumhuriyet'in ilk devrinin hareketli, ilerici unsurlarından biridir. İsviçre Medeni Kanunu'nun tercümesi demek olan Türk Medeni Kanunu ile onun bir devamı olan Borçlar Kanunu ve İtalya Ceza Kanunu'nun esaslarına göre düzenlenip kökleri Roma hukukuna kadar inen Ceza Kanunu onun vekilliği zamanında çıkarılmıştır. Bu kanunların çıkarılmasına hakim olan ruhu anlamak için Medeni Kanunu'nun gerekçesinden bazı parçalar verelim. Türkiye Cumhuriyeti'nin müdevven, parantez içinde değerlenmiş bir Medeni Kanunu yoktur. 1851 tarihli Mecelli'nin bugünkü ihtiyaçlara uyan ancak 300 maddesi vardır. Mecellenin kaidesi ve ana hatları dindir. Kanunları dine dayanan devletler kısa bir zaman sonra memleketin ve milletin isteklerini tatmin edemezler. Çünkü dinler la yetegayyer, parantez içinde değişmez hükümler ifade ederler. Tipnot: yetegayyerül ahkem bitegayyirül ezman, yani zamanın değişmesiyle hükümler de değişir sözü. Gerçi İslam dininin muamelat, yani insanlarla insanlar arasındaki münasebetler ve dolayısıyla şeriat esaslarından biridir. Fakat Osmanlı İmparatorluğu'nun son devrinde gerek bizde gerek diğer Müslüman ülkelerde din ahkamının ölü şekiller ve şeriatın da donmuş kaideler haline geldiği bir gerçektir. Din kanunları yürüyen ve değişen hayatın karşısında şekilden ve ölü kelimelerden fazla bir kıymet, bir mana ifade etmezler. Değişmemek dinler için bir zarurettir. Bu sebeple dinlerin sadece bir vicdan işi olarak kalması, çağdaş medeniyetin esaslarından ve eski medeniyetle yeni medeniyetin en mühim farikalarından, parantez içinde ayırıcılarından biridir. Esaslarını dinlerden alan kanunlar, tatbik edilmekte oldukları camiaları, parantez içinde toplumları, nazil oldukları, parantez içinde gökten indikleri yahut ortaya atıldıkları, iptidai devirlere bağlarlar ve terakkilere engel olan belli başlı müessir ve amiller, parantez içinde etkenler arasında bulunurlar. Türk milletinin mukadderatını bu asırda dahi ortaçağ hükümlerine ve kaidelerine bağlamak, dini la yetegayyer, parantez içinde değişmez hükümlerden ilham alan ve uluhiyetle, parantez içinde tanrı ile, tanrısal kudretle, daima temas halinde bulunan kanunlarımızın en kuvvetli müessiri, parantez içinde etkini olduklarına şüphe edilemez. Dipnot: Medeni Kanun 4 Nisan 1926'da kabul edildi, numara 743. Milli hayatı içtimaiyenin, parantez içinde milli toplum hayatının düzenleyicisi olan ve yalnız ondan ilham alması gereken müdevven, parantez içinde derlenmiş bir medeni kanundan, Türkiye Cumhuriyeti'nin mahrum bulunması ne çağdaş medeniyetin icablarıyla ne de Türk ihtilalinin istilzam ettiği mana ve mefhumla, parantez içinde gerektirdiği anlam ve kavramla kabili telif değildir. Yukarıdaki parçalar Medeni Kanun'un öneminden ziyade Şark yahut Doğu hukukundan Batı hukukuna geçiş sırasında bu geçişi hazırlayanlara egemen olan ruhu gösterir. Bu gerekçeye göre kısaca Türkiye Cumhuriyeti'nde medeni haklara artık dini esaslar değil dünya kaideleri hakim olacaktı. Gene bu gerekçede şunlar da vardır. Yaşadığımız asırda medeniyet ailesine mensup milletlerin ihtiyaçları arasında esaslı bir fark yoktur. Medeni temaslar artık insanların medeni kitlesini bir aile haline getirmiştir. İsviçre'den alınan medeni kanunun Türkiye için tatbiki kabil olmadığını iddia etmek, Türk milletinin medeni kabiliyeti olmadığını iddia etmek olur. Hem şu da var ki, çağdaş medeniyeti almak ve benimsemek maksadıyla yürüyen Türk milleti, çağdaş medeniyeti kendisine uydurmak değil, kendisi çağdaş medeniyete uymak zorundadır. Hulasa, örf ve adete, göreneklere mutlaka bağlı kalmak davası insanlığı iptidai vaziyetinden bir adım ileri götüremez. Medeni Kanun, yeni Türkiye'yi eski Türkiye'nin hukuki yapısından ve dayanaklarından ayırmak bakımından Büyük Millet Meclisi'ne sevk olunan kanunların belki de en iddialı olanlarından biridir. Çünkü yeni devlet yapısının laik niteliği hiçbir kanun gerekçesinde Medeni Kanun'da olduğu kadar açık, kesin ifade edilmemiştir. Adliye encümeni kanunu bu gerekçeyle hemen aynen kabul ve meclise sevk etti. Encümen mazbatası gayet kısaydı. Bu layihada adliye vekaletince ilim ve ihtisas erbabından kurulu bir komisyona hazırlattırılan ve İsviçre Medeni Kanunu'ndan tercüme edilen bu kanun tasarısının medeni memleketlerde uygulanmakta olan medeni kanunların en mükemmellerinden alındığı belirtilerek aynen kabulü isteniyordu. Din ve devlet yapısını kesin hatlarla birbirinden ayıran bu tasarı, bu şekilde encümence kabul edildi. Bütün bu türlü hamlelerde olduğu gibi, Medeni Kanun kabul edilirken de encümenin başında gene bir din adamı bulunuyordu. Eski şeriye vekili Hoca Mustafa Feyzi Efendi. Hoca Mustafa Feyzi Efendi hem bu kanunun gerekçesi hem de metniyle görüş birliğindeydi. Demek ki gerekçe bu ünlü din hukuku bilgini içinde doğruydu, yerindeydi. Dipnot, Medeni Kanun'un adi akitlere taalluk eden 557 maddelik kısmı Borçlar Kanunu başlığı ile kanunlaştırılmıştır. Bu kanuna kadar adi akitlerde mecelle hükümlerine göre muamele görüyordu. Borçlar Kanunu gerekçesinde de mecellenin 1951 maddesinden mahkemelerce ancak birkaç yüz maddesinin yürütüldüğü ve dolayısıyla mecellenin muhkem bir mevzuat sistemi olmak vasfını zaten kaybettiği belirtiliyordu. Gerekçeye göre bu hal bir adli zaaftı. Borçlar Kanunu 8 Mayıs 1926'da yayınlandı ve 4 Ekim 1926'dan itibaren yürürlüğe girdi. Numara 818.